Bugün Rabbin sözüne, çok güzel, Rabbin sözüne bakmaya devam edeceğiz. Birkaç hafta oldu, ben bir kale içi ve Lara turu yaptıktan sonra tekrar aranızdayım. Rabbin sözünde kaldığımız yer 38. bölümdü. Yaratılış 38'e bakmıştık en son. Bugün 39. bölüme bakacağız birlikte. Fakat 39. bölüme bakmadan önce, herkes uyandığına göre artık sizler de, ebeveynler de uyandı. 39. bölüme bakmadan önce yapmamız gereken birkaç önemli iş var. Ne? Yani yaratılış bölümü böyle bir oradan biraz oradan ilerlemiyor. Bir hikaye, bir yaratılış, birden itibaren Tanrı'nın bir isteği, bir planı var ve Tanrı bu plana sadık kalıyor. Onu devamlı taşıyor. Ayetten ayete, bölümden bölüme taşıyor. Kendisi sadık kalıyor, halkı sadık olmasa bile. Son baktığımız ayet, 38. bölüm, zaten orayı okursanız demek istediğimi anlarsınız. Tanrı'nın kullanmak istediği halk, 12 oğul var, Yakup'un 12 oğlu, 1. 2. 3. ve 4. 4 oğula birlikte baktık. 4 oğulun yaptıklarından dolayı ilk 3 oğul bereket alamıyor. Yakup'un sözlerini hatırlıyoruz. Yakup kendisi de o kadar iyi bir insan değil. Bazen kültürümüzde peygamberleri severiz böyle övmeyi. Ben peygamber miyim bile deriz. Bu ağzımıza bir laf olmuştur. Sanki bizlerden çok öte, çok mükemmel bir insanlardı diye. Böyle yükseltiriz ki onlar gibi olmak zorunda kalmayalım. Belki Hristiyanlar olarak biz onu demeyiz de, belki ben İsa mıyım deriz. Yani ben nasıl olur da böyle bir şey yapabilirim? Tanrı benden bir şey istiyor ama ben yapamam. Yaratılış bize şunu gösteriyor. Evet, doğru. Sen yapamazsın. Bu nedenle bir plan var. Sen muhtaçsın. Peygamberlerin kendileri de muhtaç. Bu nedenle Tanrı onların hayatlarına bakarak onları seçmiyor. Tanrı neden onları seçiyor? Kendi isteği. Onlar iyi oldukları için değil, Tanrı'nın kendisi iyi. Tanrı onlara güvenemez, Tanrı kendisine güvenebilir. Çünkü o planı yapabilecek güce, kudrete sahip. İnsanoğlu o güce, o kudrete sahip olmasa bile. 39. bölüme geldiğimizde bir şeyler değişiyor ama. Bugüne kadar geldiğimizde hepsinin, buna İbrahim de dahil, İshak da dahil, Yakup da dahil, Yahuda da dahil, hayatlarına baktığımızda bir umut. Acaba yılanın başını ezecek olan kişi bu mu? Bir umutlanıyorsun, her birinde birbirinden daha beter şeyler yapıyorlar. 38. bölüme geldiğimizde dediğim gibi okurken utanıyorsunuz, bir ensest ilişki var. Yusuf'un hikayesini okuyunca insan diyor ki, ben olsam, Tanrı yerinde olsam haşa, ama yerinde Yusuf'u seçersin. Yani Yusuf'un hikayesine bakacağız. Dersin ki ben Yusuf üzerinden ilerleyeceğim. En azından sadık kalıyor bir anlamda. Fakat Tanrı Yahuda'yı seçiyor. Yahuda üzerinden, hatta İsa'nın Matta 1'de geçen o hayat şeyine baktık, aile soyuna baktık. Yahuda ve Tamar var soyunda. Fakat bugün Yusuf'a bakacağız. Yusuf'un bizlere vermek istediği sözlere bakacağız. Rabbin sözünü okuyacağım. Fakat okumadan önce bir ayeti hatırlatayım. İbraniler 4:12 şöyle der. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Dileriz öyle olur. Rabbin sözünde şöyle diyor. 39. bölüm. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürmüştü. Firavun'un görevlisi muhafız birliği komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililerden satın almıştı. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Efendisi Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. Ama Yusuf reddetti. Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor dedi. Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar? Tanrı'ya karşı günah işlerim. Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi. Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçeride ev halkından hiç kimse yoktu. Potifar'ın karısı Yusuf'un giysisini tutarak benimle yat dedi. Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı. Kadın Yusuf'un giysisini bırakıp kaçtığını görünce uşaklarını çağırdı. Bakın şuna dedi. Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım. Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı. Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf'un giysisini yanında alıkoydu. Ona da aynı şeyleri anlattı. Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi. Ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı. Karısının "Kölen bana böyle yaptı" diyerek anlattıklarını duyunca Yusuf'un efendisinin öfkesi tepesine çıktı. Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi. Ona iyilik etti. Zindancı başı Yusuf'tan hoşnut kaldı. Bütün tutsaklarının yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden Yusuf sorumluydu. Zindancı başı Yusuf'un sorumlu olduğu işlerde hiç ilgilenmezdi. Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu. Yaratılış bölümünün hepsi için diyebilirsin ama Yusuf bu Türkiye'de yapılacak bir dizi olsa mükemmel miydi? 400 bölüm çıkar buradan. Yani bir yandan mutlu oluyorsun Yusuf'un hikayesi için, bir yandan üzülüyorsun, bir yandan çok dünyasal şey geliyor. Yani Rab birlikte oldu diyor, yaşamadığı şey kalmıyor Yusuf'un. Önce en yakın, en sevdiği insanlar, kardeşleri onu satıyor. Para karşılığı. Onu öldürmek istiyorlar ilk başta. Diyorlar ki en azından para kazanalım. Bir gümüş karşılığı satalım ki elimize bir şey geçsin. Boşu boşuna elimizden çıkarmayalım bu kardeşimizi. Yusuf'un hikayesini şu an bir psikolog gelip anlatsa, böyle detaylandıra anlatsa herhalde hepimiz depresyona gireriz. Çünkü düşündüğünde bir oğul var, babasının çok sevdiği. O kadar çok seviyor ki babası onu. Diğer kardeşler babalarına bakmak istemiyorlar. Onun ölüm haberini, bir nevi yalandan ölüm haberini ilettiklerinde. Çünkü her gördüklerinde babası yas tutuyor. Ölene kadar diyor, babasının verdiği söz bu. Ölene kadar ben bu yası tutacağım. Ve her babalarını gördüklerinde tek bildikleri şey var, Yusuf'u çok seviyordu. Bu nedenle son baktığımız ayette Yahuda artık orada kalamıyor. Benim açıklamam en azından. Ya orada kalamıyor, güneye başka bir diyara göç ediyor. Düşünsenize siz Yusuf yerinde olsanız, babanız, sizi çok seven bir babanız var. Size en sevdiği giysiyi hediye olarak vermiş ve kardeşlerin onu senden almış ve ne yaptıklarını bilmiyorsun. Baban biliyor mu senin yaşadığını? Köle olarak satıldığının farkında mı? Baban ne durumda? Bunu düşündükçe ister istemez duygusallaşıyor insan çünkü biraz düşünebiliyorsun, bağ kurabiliyorsun. Bana olsa ne yapardım? Ben ne düşünürdüm? Aklıma şey gelirdi. Ya Rab, bana verdiğin vizyonlar, hani bana göstermiştin bir şeyleri, bana benim aracımla bunu yapacaktın ey Rab. Bana sözünde böyle vaatler verdin. Nerede o vaatler? Çukurun içindeyim. Nerede vaatler? Köle olarak satıldım. Nerede vaatler? Yalan yere suçlu bulundum. Nerede o vaatler diye düşünürdüm ben şu anki halimle. Eğer mucizevi bir şekilde Rab orada bilincimi açıp kutsal ruh aracılığıyla beni yüreklendirmezse durumum bu kadar vahim olurdu. Fakat burada Yusuf'un durumuna baktığımızda aklımıza gelen birkaç şey var. Asıl sormak istediğimiz soru bu şu aslında. Kimlik. Senin kimliğin nerede? Bunu dini anlamda da anlamak zorunda değilsiniz. Eğer İsa Mesih'in talebesi değilseniz, onun yollarında yürümüyorsanız bunu dünyasal anlamda düşünebilirsiniz. Senin elinden ne alınsa kaybolmuş hissedersin. Senin elinden ne alınsa değersiz hissedersin. Senin elinden ne alınsa belki bana söylemeye çekinirsin. Desem ki sen kimsin dediğimde belki etraftaki insanların güzel düşündüğü şeylerden bahsedersin. Ya ailem var. Belki milliyetçi bir yapım var. Ben dersin ben Türk'üm. Artık şey dersin böyle zekiyim, böyle güzelim, böyle akıllıyım, böyle yakışık. Artık neyse dünyası anlamda kabul edilebilir. Birçok şeyimiz vardır. Kabul edilmeyen içsel değerlerimiz de vardır. Belki mal, mülk. Belki yöneticisindir. Dersin ki ben bu kadar. Ben belki profesörsündür. Dersin ben bu kadar eğitim, bu kadar öğrendim. Ben bir yerlere tırmandım. Kendi çabamla buralara kadar geldim. Artık neyse o kimliğiniz, o kimliğin olmadığını düşünün bir anda. Bütün hayatınızdan o aldığınız zevki bir yandan sizin elinizden alındığını düşünün. Yusuf'un durumu da bu. Babasının en çok sevdiği oğul bir anda köle. Babası onun öldüğünü varsayıyor. Köleden de beter onun gözünde. Atılmış, ölmek üzere. Babasını bir daha görecek mi? O aile bağı tekrar salınacak mı bilmiyoruz. En azından Yusuf bilmiyor. Sen olsan ne yapardın? Böyle bir kimlik kaybı yaşasan, sen olsan ne yapardın, neye güvenirdin ve dünya bu kimlik kaybı hakkında sana ne derdi? Seni nasıl öğütlerdi? Dayan, sık dışını ya da depresyona gir. Ya da Eyüp'ün eşinin yaptığı gibi Tanrı'ya şükret, Tanrı'ya küfret ve öl. İntihar et. Bunu dünyada ne yazık ki görüyoruz etrafımızdaki insanların. Değer verdikleri şeyler nasıl değer verdiklerinde, o değerin kaybolduğunda. Herkes hayat güzelken överek anlatır her şeyi. Belki sizin hayatınızda da o güzel dönemler olmuştur. Belki şu an o dönemden geçmiyor olabilirsiniz. Ama anlatırken özene bezene güzel güzel anlatırsınız. Hayatım şöyle, böyle güzel gidiyor, böyle şeyler yapıyoruz. Rab böyle bereketledi beni. Artık neyse. O olmadığında hala şükredebiliyor musun? O olmadığında hala sevinebiliyor musun? Senden alınabilir bir şey mi? Yoksa alınamaz bir şey mi? Yusuf'un hikayesi ve bize bugün vermek istediği şey tam da bu. Sarsılmaz bir kimlik var burada. Sarsılmaz bir kimlik. Birinci ayetten altıncı ayete kadar baktığımız bir bölümde Yusuf köle oluyor. Fakat orada bir şey var. Rab Yusuf'la birlikteydi. Bölümün başında ve sonunda bu tekrarlanıyor. Birçok şey oluyor arasında. Bir sandviç gibi iki tane ekmek varsa en üstte diyor ki Rab Yusuf'la birlikteydi. Rab 21. ayete geliyorsun. Rab Yusuf'la birlikteydi. Arada fark yok başlangıçta son arasında. Yaşadığı zor durum var. Eğer sen ve ben olsak belki büyük bir kimlik kaybı yaşadık. Fakat Yusuf yaşamadı. Rab Yusuf'la birlikteydi. Ve kimliğimizin, burada Yusuf'un kimliği bireysel bir çabasından, bir mal varlığından, bir otoriteden, bir güçten gelmediği için elinden alınacak bir şey değil. Yusuf'a baktığında sanki olanlar onu hiç etkilememiş. Sanki köle olan o değil. Sanki abileri tarafından satılmış olan o değil. Sen ve ben düşünsenize ne yaşardık? Hakkımızda bir tane kötü bir şey söylense hayatımız günümüz darmadağın oluyor. Ya hakkımızda yalan söylense bana nasıl derler? Benim hakkımda nasıl böyle konuşabilirler? Bana bunu nasıl yaparlar? Yusuf hayatına devam ediyor. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Efendisi Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı olduğunu gördü. Bu da çok ilginç bir şey. İman etmeyen, yani Rabbi tanımayan bir insan Yusuf'a bakıyor ve diyor ki ne olduğunu bilmiyorum ama Rab denilen kişi artık farklı bir şey, tanımadığım bir varlık bu kişiyle birlikte, bu çocukla birlikte. Ne yaparsam, nereye koyarsam ben bu çocuğu çok bereketleniyor. Ve sonunda öyle bir bereket alıyor ki Potifar. Bir nevi İbrahim'e verilen o vaat geliyor aklıma. Seni kim bereketlerse ben onu bereketleyeceğim diyor. Burada Yusuf'a bir görev veriliyor. Potifar bu çok yüksek bir orduda görevli bir insan. Rab onu bereketliyor. Daha fazla görev veriyor, daha fazla bereketliyor. Öyle seviyeye çıkıyor ki sonunda diyor ki sadece yediğim yemekten ben sorumluyum. Gerisini, her şey senin. Sen karar ver. Çünkü görüyor. Farklı bir görüş. Elbette çıkarcı bir görüş diyor ki. Yani ben de olsam derim ki al firmanın başına geç yani. Sen otur, sen işlet. Benim hiç bakmayayım. Bireysel bir çıkarı var. Ve bunu sonraları da görüyoruz. Çünkü o gördüğü şeyi unutmuyor. Çünkü normalde bu eşine yaptığı eşinin iddia ettiği şey doğru olarak kabul ediyor. Bir nevi. Fakat öldürme hakkı vardı Yusuf orada. Sonuçta bir köle. O kadar görev vermiş olsa da eşin sonra hatırlatıyor. Senin getirdiğin bu İbrani köle. Günün sonunda hala onların gözünde bir köle. Öldürebilirlerdi. Fakat nedense öldürmüyor. Onu bir hapse atıyor. Ve burada bir küçük bir Bir ünlü teolog Tim Keller'ın devamlı bahsettiği putlar vardır. Bu yaşadığımız her zor an bize bir putu belirtebilir. Her kötü olanın saldırısı, her dünyanın saldırısı senin hayatında bir iyi iş için kullanılabilir. Burada belki sizin karşısına çıkan belki bir onaylanma, başarılı olma putu olabilir. Düşünsenize o kadar emek sarf ediyorsunuz, o kadar çalışıyorsunuz bir adam için, bir yalan uğruna seni her şeyinden alıp elinden o her şeyi söküp alıyor. Sizin putunuz ne? Sizin put derken de böyle direkt bir fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum, anlamışsınızdır. Demek istediğim, ya tamam Rab iyi, tamam Hristiyanım, tamam şu, diyelim ki onların hepsini kabul ettin. Ama gece sizi uyutmayan ne? Ya da sizi daha fazla çalışmaya iten şey ne? İşte burada belirlen bir put. Ya ben Rab'i seviyorum, Rab iyi, Rab beni seviyor. Rab her şeyi bilen Rab, bunları güzel şeyleri söylersin hayat iyi giderken. Hayat zor olduğunda hala o sözleri söyleyebiliyor musun? Evet şu an zor durumdayım fakat Rab benimle. Yusuf'un yaptığı gibi. Tamam köleyim, hak etmediğim bir durumdayım fakat orada da Rab benimle. Yüksekteyken Rab benimle, düştüğümde Rab benimle. Bunu söyleyebiliyor muyuz? Kimlik konusuna gelince aklıma bir örnek geliyor. Oradan bir şey okumak istiyorum size. Gideon'un örneği. Hakimler 6. bölümde, Hakimler bölümünün tamamına bakarsanız bu düşme ve kalkma ilişkisini çok güzel görüyorsunuz Rabbin halkın yaşamında. Hakimler 6'da Rabbin meleği Gideon'a geliyor. Gideon saklanıyor çünkü her mal varlıklarını dışarıda yönettiklerinde Midyonlar geliyor, o mal varlığı çalıyor İsrailler. Bunlar da ne yapıyor? Şeylere saklanıyorlar, dağlara saklanıyorlar. Orada çalışıyorlar. Gideon'a geldiğinde Rabbin sözü, kaçıncı ayet? Hemen 15. ayetten okuyorum. 12. ayette, çok pardon. Ey yiğit savaşçı, Rab seninledir. Gideon, saklanan Gideon. Midyonlar gelip benim malımı mülkümü çalmasın diyen Gideon, ordu yok ortada, hiçbir şey yok. Ey yiğit savaşçı, Rab seninledir. Orada hem kimlik veriyor Gideon'a, diyor ki sen artık bir yiğit savaşçısın. Açıklaması, çünkü Rab seninledir. Aynı Yusuf'ta olduğu gibi Rab onunla olduğu için onları yapabiliyor. Burada da Gideon'a geliyor ve kimliğini değiştiriyor. Sen bir çiftçi değilsin artık, sen burada bu görevi yapmıyorsun. Senin kimliğini veren benim. Rab veriyor kimliğimizi. Sen ve ben bununla devamlı yüzleşmemiz gerekiyor. Benim kimliğimi kim veriyor? Etrafındaki insanlar, çok sevdiğin insanlar belki, kardeşlerin, belki böyle kardeşlerin olmayabilir, dilerim yoktur. Otorite, bulunduğunuz organizasyon, hizmet ettiğiniz yer, artık neyse kim veriyor? Burada görüyoruz ki ona veren, bu görev veren, Gideon'a veren Rab ve sonra şöyle tekrarlıyor, Gideon, ey efendim, ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi. Ait olduğum boy Manaşe, oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım. Cevap, Rab, ben seninle olacağım. Tanrı'ya böyle çok şeyimiz var. Tanrı bizden bir şey istediğinde ve isteyecek. Tanrı sadece seni kurtardım, bekle ölene kadar, son dakikada belki bir şey yaparız ama bekle ölünceye kadar, cenneti böyle bekleyen insan istemiyor Tanrı. Tanrı kullanmak istiyor. Tanrı birlikte çalışmak istiyor. Tanrı'nın senin için bir planı var. Demek istediğim bu. Ve o kimliği Tanrı'nın kendisi verecek sana. Bilmiyorum neler söyleyeceksin ona cevap olarak. Ben olmayabilirim o dediğini. Ben daha iyi bir insan tanıyorum. Git onunla konuş. O arkadaşım daha iyi yapar bu işi. Mi? Yoksa ya Rab ben yapamam. Farkındayım. Biliyorum ki sen de farkındasın. Ama sen yapabilirsin. Eğer sen benleysen Yeşun dediği gibi bizi buradan çıkarma. Evet bir kimlik var. Bu sarsılmaz bir kimlik. Tanrı'nın verdiği, Gideon'a verdiği gibi, Yusuf'a verdiği gibi. Fakat bu sarsılmaz kimliğin bir de bedeli var. Bu da bizim için çok değerli. Bir sarsılmaz kimlik verdiğinde Tanrı bunun bir bedelini ödüyorsun. Bu dünyada. Türkiye'de hemen aklınıza kolaydır onu hatırlamak. Belki Türkiye'de Hristiyanım dediğin an bunun bir bedeli vardır. Ne olduğunu bilemeyiz Şu an belki bir bedel ödemiyor olabilirsiniz ya da hissetmiyor olabilirsiniz. Fakat bir bedeli vardır. Hangi ülkede olduğun da önemli değildir bu arada. Her ülkede, her kültürde farklı şekilde bu bedeller ödenir. Bizim ayrıcalığımız o anlamda yok. Fakat siz ve ben olsak o durumda, pragmatik düşünen insanlar olarak, strateji seven insanlar olarak, orada böyle bir seviyeye ulaşmışım, Potifar'ın eşi beni suçlamak üzere, ben bu işin içinden nasıl çıkarım? Ve devamlı bir teklif geliyor. Bu tek seferde olmuyor. Ayete baktığımızda devamlı. Tekrar ve tekrar. Her fırsatını yakaladığında diyor ki birlikte olalım. Benimle birlikte ol. Benimle yat. Bir önceki bölümde Yahuda Tanrı'nın kullanacağı kişi gidiyor bir fahişe arıyor. Yatmak için. Ve burada bir kadın devamlı geliyor. Devamlı kendi bir ilişkiye girmek istediğini söylüyor. Ve Yusuf reddediyor. Verdiği cevap nasıl olur da bu büyük kötülüğü yapar ve Tanrı'ya karşı günah işlerim. Cevabında çok net. Ya şimdi yapmazsam ne olur, yaparsam ne olur değil de böyle hesap kitap işi değil de ya evde eşim ne diyecek, ya komşularım ne der, öğrenilirse ne olur değil. Tanrı biliyor. Tanrı'nın bana verdiği bir kimlik, bir görev var. Nasıl olur da bu büyük kötülüğü yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim. Bu ayetlere baktığımda 2. Petrus 1 aklıma geldi. 2. Petrus 1, 3 ve 4'te kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıran tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamımız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Yusuf'un bu verdiği hayır cevabı sanki bize diyoruz ki burada bu ayetlere bakarak çoğu zaman ya Tanrı ihtiyacı olan her şeyi sana verdi. Hayır de. Sana Tanrı sanki böyle günahtan kaçmak için bir fırsat veriyormuş gibi. Seni Tanrı donatırken sadece günahtan kaçmak için sana bir donatım veriyormuş gibi algılanabilir. Fakat donatım farklı. İlk olarak donatım tamamlandı bu ayete baktığımızda. Rab Yusuf'la birlikte, aynı şekilde Rab seninle birlikte. Rab seninle birlikteyse daha neye ihtiyacın olduğunu iddia ediyorsun? Ya günahtan kaçamıyorum. Rab şunu da ver. Ben seninleyim, yetmez. Ya da yettiğinin farkında değilim. Ya da yettiğini reddediyorum. Tanrı'yı yalancı çıkarmaya çalışıyorum. Bir o. İkinci, amaç sadece hayır demek değil. Amaç dönüşüm. Amaç Tanrı'ya daha fazla benzemek. Ne diyor burada ayetlerde? Neden bizi donattı Tanrı? Günahlara hayır deyin. Bu mu? Tanrı'nın amacı meyve o ağaçtan yemeyin. Hayır. Tanrı'nın amacı ne diyor burada? Bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Tanrı benzerliği. Tanrı sadece seni günahından kurtarmak istemiyor. Onu İsa Mesihacılığı zaten yapıyor. Çok daha fazla. Tanrı seni kullanmak istiyor. Kullanabilmek için de seni kendisine benzetiyor. Gitgide. Şu an bulunduğun yerde de kullanır. Fakat gördüğümüz gibi Tanrı hiçbir zaman orada tutmuyor. Petrus'un düşünün. İlk nerelerde kullanıyordu, sonra nerelerde kullandı. Paulus'u nerelerde kullanıyordu, sonra nerelerde kullandı. Bugün benim için de denmesi gereken Özgür'ü buralarda kullanıyordu, sonra buralarda kullandı. Özgür'ün mevki anlamında yükseltmekten bahsetmiyorum. Kullanım, araç anlamında. Özgür daha fazla teslim olmuştu, Özgür daha fazla Tanrı'ya benzemişti, denmeli. Eğer denmiyorsa bu Tanrı'nın bir hatası değil, benim bu kimlik kavgamdır içsel olarak. Ben kimim? Ben kime aitim? Son olarak da kardeşler, bu sarsılmaz kimliğin verdiği bir umut vardır. Düşünsenize, o kadar emek, o kadar iş yapmışsınız, efendiniz için her yaptığınız bereketlenmiş. Açıyorum hemen ayeti, tekrar bir şey daha okuyacağım oradan da. 39. bölümün sonuna doğru geldiğimizde kadın bu sefer anlatıyor. Bak böyle böyle yaptı, bağırdım, evden kaçtı, çok sinirleniyor. Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi. Evet, kimlik sorusu devam. Kimliğiniz elinizden gittiğinde sahip olduğunuz belki sağlık da olabilir bu. Belki çok fit bir insansınızdır, belki onunla gurur duyuyorsunuz, bilmiyorum. Artık o gurur duyduğunuz şeyle siz hesaplaşmanız gerekiyor. Ben Rab değilim, ben kutsal ruh değilim, onu gösteremem. Fakat sen biliyorsun. Bir gece işler kötü gittiğinde yatmayı dene. Onların hepsinin kalk bir listesini yap hemen. Rabbin önüne koyduğum şeyler bunlardır diyebilirsin. Ve koyduğun şeyler var. Kesinlikle var. Henüz İsa Mesih olmadıysanız kesinlikle var. Ve bu dünya bu sarsılmaz kimliği test etmek istiyor. Bu dünyanın bir pastör var, takip ettim, ya takip etmeye çalıştım. Adı Wang Yi. Çinli bir pastör. Şu an hapishanede Çin'de. Verdiği vaazları dinliyorum. Çince elbette, İngilizce altyazıyla veriliyor. Wang Yi diye ararsanız YouTube'da pastör bulabilirsiniz. En azından dediğim gibi Çince. Fakat altyazıyla dinliyorum verdiği vaazları. Tahmin edebiliyorsun neden hapse girdiğini. Yani söylediği, verdiği vaazlar çok ciddi ve çok sert. Fakat şöyle bir şey bahsediyor. Eziyetten, bu dünyada gördüğümüz eziyetlerden ve acılardan. Diyor ki bu dünya diyor, senin ilan ettiğin o mükemmel sevgiyi tatmadığı için ve daha önce görmediği için yüzleştiğinde diyor bunu test etmek zorunda. Sen bir şey ilan ediyorsun. Diyorsun ki ben her şeye gücü yeten Tanrı'yı seviyorum. O agape sevgisini tattım. Karşılıksız bir şekilde Tanrı beni sevdi diyorsun. Bu sözler ağzından çıktığı an bu dünya diyor bir şekilde bunu test etmek zorunda. Çünkü hiç görmediği, hiç tatmadığı bir şeyin varlığını iddia ediyorsun. Ve diyor ki, bunu diyor Çin hükümeti böyle şöyle test ediyor, bize eziyet etmekle. Bize diyor eziyet ederek. Gerçekten seviyor musun? Bu gerçekten sonsuz sevgi gerçekten var mı? Bizler de İsa Mesih'i tanıdığını iddia eden ve İsa Mesih tarafından kurtulduğunu iddian insanlar da bu teste girmek zorundayız. Bir vaaz serisi yüreğimde yavaş yavaş oluşuyor bu dönemde. Vaaz serisi de şu, İsa Mesih'in verdiği vaatlerin hangilerinin olmamasını istiyorum. Yani İsa Mesih'in verdiği vaatler var, senin ve benim için olmaması için sabah akşam dua edebilirim. Matta onu okuduğunuzda diyor ki, eğer benim talebelerim olursanız sizin başınıza gelecek olan şeyler şunlar, şunlar, şunlardır. Listeliyor, çok güzel. Gidip okursanız İsa Mesih'in acı hakkında söylediklerini görebilirsiniz. Ve ben o acıları tatmamak için dua ediyorum. İsa Mesih'i yalancı çıkarmaya çalışıyorum bir anlamda. İsa Mesih diyor ki, eğer gerçekten benim talebemsen, eğer gerçekten beni seviyorsan, eğer gerçekten hayatını bu yola adamışsan, bana bunları yapanlar size neler yapar? İsa mı doğru? Yoksa özgürün istekleri mi? İsa mı haklı? İsa orada şey mi diyordu? Beni seveceksiniz, sizi dövdüreceğim adamlarıma. Değil. İsa Mesih'in neden bu kadar karşı çıktılar? İyi bir insan olduğu için mi? Hayır, İsa Mesih'e baktıklarında kendi eksikliklerini görüyorlardı dini liderler. Halk diyordu ki, bizim dini liderler gibi öğretmiyor bu adam. İsa Mesih farklı şeyler öğretiyor. Bizim dini liderler gibi böyle o hocanın dediğini, bu hocanın dediğini demiyor. Ben diyorum ki diyor. Ve Rabbin sözünü paylaşıyordu. Ve planları onun mucizelerini gördükten hemen sonra onu yok etmek. Sen de İsa Mesih gibi olursan insanların tepkisi, aha çok güzel. İsa Mesih'i yapmadığını sana mı yapacaklar? Senin hocana göstermekleri sevgiyi sana mı gösterecekler? Hangi kimlik peşinde koşuyorum? Dünya tarafından sevilmek, dünya tarafından arzulanmak peşinde koşuyorum. Eğer gerçekten onun sevgisini, onun arzularını, onun yollarında yürümek istiyorsam başıma iş gelecek kardeşler. Bu senin birçok insan bize Rabbin sözünü paylaştığında sanki İsa Mesih'in talebesi olursan böyle varlıklı olacaksın. İsa Mesih'in talebesi olsan biraz daha imanın olursa biraz daha sağlıklı olacaksın. Biraz daha Rab seninle olursa hapse girmezsin. Biraz daha Rab seninle olursa çarmıha ters çakılmazsın Petrus gibi. Biraz daha imanlı olursan Paulus gibi başın kesilmez mi? Bunlar müjde değil. Bunlar sahte öğretiler. Müjdenin bize verdiği, o çukura atılacaksın Yusuf, ben seninle olacağım. Köle olacak satılacaksın Yusuf, ben seninle olacağım. Zindana tekrar atılacaksın Yusuf, ben seninle olacağım. Tanrı sana vaadi bu. Seni mutlu etmeyebilir. Fakat Yusuf'u tatmin etti. O zaman kendini sorgula. Sen de İsa Mesih'in seninle birlikte oluşu, Tanrı'nın varlığının, Tanrı'nın ruhunun sende birlikte oluşu seni tatmin etmiyorsa yüreğini sorgula. O yetmiyorsa sana hiçbir şey yetmez. Blaise Pascal'ın o ünlü sözünde dediği gibi, yüreğimize diyor bir boşluk var, o boşluk, o sonsuz boşluğu doldurmak için sonsuz bir varlığa ihtiyaç vardır der. Seni o sonsuz varlık doldurmuyorsa, senin arayışın o içsel, derin ve kesin çözüm değildir. Sen dünyayı istiyorsun, dünyayı arzuluyorsun. Sadece bulunduğun yer kilise. Kilisenin içinde bunu arzuluyorsun. İsa Mesih seni tatmin etmiyorsa. Fakat burada mı bitireceğiz? Daha iyi, Yusuf'a benzeyen kardeşler mi? Hayır. Eski antlaşmada bugüne kadar baktığımız her ayette şunu yaptık. Acaba bu sözler bizim için ne diyor? İsa Mesih hakkında bize ne diyor bu sözler? Başından beri bunu yapıyoruz. Buna biz bir nevi, İngilizce'den geliyor bu kelime, ön gölge. Yani bir gölge var, bir varlık var, İsa Mesih. Biz ona bakıyoruz, onun arkasında bulunan o gölge eski antlaşma oluyor. Eski antlaşmaya baktığımızda İsa'yı buluyoruz. Yusuf, birçok benzerlik var İsa Mesih'le. Birkaç benzerlikleri böyle anlatacağım, sonra son noktada vaazı bitireceğim. Yusuf, babası tarafından sevildi ama kardeşleri tarafından kıskanılıp reddedildi. Biraz önce verdiğim örnek Ferisiler için tam da oydu. Kıskandılar. Onun insanlar onun peşinden gidiyordu. Onun sözlerine iman ediyordu. İsa da babanın sevgili oğluydu. İki defa söyledi Tanrı onun için bu sözleri. Sevgili oğluydu ama kendi halkı tarafından reddedildi. Yusuf'un kaftanı üzerinden alındı ve gümüş karşılığında satıldı. Aynı şekilde İsa'nın elbiseleri de askerler tarafından paylaşıldı ve sonra gümüş karşılığında en yakın havarilerinden biriyle biri tarafından satıldı. İhanete uğradı. Yusuf yalancılar tarafından haksız yere suçlandı ve yargı önünde sessiz kaldı. Değil mi? Burada ilginç olan şeylerden bir tanesi bu. Bu kadar yargılanıyor, köle olarak satılıyor. Abileri atıyor kuyuya. Patronu en o kadar hizmet ettiği kişi zindana attırıyor. Yusuf'tan ses yok. Aynı şekilde İsa Mesih de kendisini yalanla suçlayanların önünde sessiz kaldı. Küçük bir benzerlikte Yusuf biri kurtulan diğeri kurtulmayan iki suçluyla birlikteydi zindanda. Aynı şekilde çarmıhta da İsa Mesih biri kurtulan biri kurtulmayan iki günahkarla birlikteydi. Fakat bir fark var. Elbette bu gölge olmasının amacı bir küçük bir imaj. Yusuf halkını neyden kurtardı? Bir sonraki ayetlere baktığımızda halkını açlıktan ve kıtlıktan kurtardı. Fiziksel ihtiyaçtan kurtardı. Sadece onları değil, bütün dünyadaki o bölgedeki insanları bir nevi kıtlıktan kurtardı. İsa Mesih de asıl ihtiyacımız olandan, fiziksel ihtiyacımız var. Fakat bu ihtiyaç her gün yenileniyor. Fakat bizim sonsuz bir açlığımız var ve bugün doldurulabilecek bir açlığımız var. O da kurtuluş. Günahımızın pençesinden ve günahın getirdiği utançtan kurtuluş. İsa Mesih'in sunduğu da o içsel, sonsuz ve son bulmayan içsel arzularımızın son bulması. Tanrı bizi doyurmak istiyor. Ki sen ve ben bu dünyadaki bu arayıştan, bizi tatmin edecek bir sonraki şeyden, bir sonraki teknolojiden, bir sonraki ilişkiden, bir sonraki artık neyse hayaliniz, şu an belki aklınızda vardır bir sonraki iş, bir sonraki artık neyse, o işe sahip olduğunda işte o zaman tatmin olurum dediğiniz ne varsa, Tanrı seni ondan kurtarmak istiyor. O kaygıların neyse, Tanrı seni kurtarmak istiyor. Fakat en önemlisi dediğim gibi, Tanrı seni içsel ihtiyacından, ruhsal durumundan kurtarmak istiyor. Çünkü ruhsal durumun dışsal durumundan çok daha vahim. Dışsal olarak bazı şeyleri hissedersin, etrafındaki insanlar söyler, ya patron kendine bakıyor musun, ne durumdasın, iyi misin sen, kendine gel. Dıştan görünebilir, fakat içsel durumumuz çok daha vahim. İşte İsa Mesih, o daha üstün ve daha iyi olan Yusuf, bizi o içsel, sadece dışsal değil, o içsel ihtiyacımızı karşılamaya geldi. O zaman sözümüz iki kişiye burada. Henüz İsa Mesih'i tanımıyorsan, etrafa baktığımda çoğunuzun iman ettiğinizi duydum. Fakat kilise birçoklarının dediği gibi, İmanlı olmayan Hristiyanlarla doludur. Bu nedenle yüreğimizi sorgulamaya devam edelim kardeşler. Ben kurtuldum diyerek ona güvenmeyelim. Yüreğimizi sorgulayalım. Onda tatmin oldunuz mu? Sizi tatmin ediyor mu Tanrı? İsa'nın yaptığı size yetiyor mu? Yoksa eksik mi kalıyor? Bence sormamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Hristiyanlar olanlar için cevap vermemiz gereken sözlerden bir tanesi bu. Bu kurtulmadığınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bazen İsrailoğulları gibi bir kurtuluşu tadarsınız. Ondan sonra ya Mısır'daki sarımsak da güzeldi. Mısır'daki şu iyiydi, bu güzeldi diye arzulamaya başlarsınız. Ben ondan bahsediyorum şu an. Arzuluyor musunuz? Ya Tanrı her şey iyi, güzel, yeteri kadar öğrendik. Bana bir de şunu versen güzel olmaz mı? Şu rahatlık. Batmaz yani, biraz onu ver bana. Biraz da onunla yargıla beni. Biraz da mal mülkle yargıla beni. Biraz sağlıkla yargıla beni. Tatmin ediyor mu onu tanımak? Onun yüzünü görmek? Onun aracılığıyla Tanrı'nın görkemini görmek? Aynı zamanda Hristiyan olmayan kişiler için de. Arayışınızdan bıktınız mı? Neyden tatmin olmaya çalışıyorsunuz? Ya da hangi geçici kimlik peşinde koşuyorsunuz? Hangi geçici, her an elinizden alınabilecek kimlik, Yusuf'un o tattığı, tekrar ve tekrar tattığı? Hangi geçici kimlik peşinde koşuyorsunuz? Hangi şekilde kendinizi bu arzulardan arındırmaya çalışıyorsunuz belki? Bu arzuların sonsuz bir cevabı var arkadaşlar. İsa Mesih'in o çarmıhta kendini fedası, kendini o eşsiz agape sevgisiyle bizlere verişi, karşılık beklemeden, bunu yaparsam onlar da beni sevecek diye beklemeden, biz daha günahkarken bizler için kendisini feda edişi, işte böyle bir önderimiz var. Seni ve beni kurtarmak istiyor. Hem ruhsal, hem de dışsal arzularımızdan. Ruhsal olarak kendi kendimi kurtarışımdan kurtarmak istiyor. Dışsal olarak da şunun peşinde koşayım. Şu kimliği de alayım onun üstüne. Hristiyanlığı üstüne bir de bunu giyineyim. Ondan da kurtarmak istiyor. Başlık şuydu vaazımızın. İtibarımızı kaybetme özgürlüğü. Tanrı seni özgür kıldı. Sen Tanrı'nın öğretileri peşinde yürümek, onun sözlerini dinlemeye çağrıldın. İtibarını korumaya çağrılmadın. Eğer İsa Mesih'teysen o en üst kimlik zaten sana verildi. Ama korumak için bir şeyler yapıyor musun? Ya tamam, Tanrı'nın verdiği itibar güzel de insanlar beni sevsin. Bana saygı duysun. Gelsin sonra desin Özgür ne kadar güzel vaaz veriyor desin. Belki Özgür şöyle güzel işler yapıyor desin. Onlar elinden alındığında onları kaybetmeye hazır mısın? Ve kaybettiğinde etkisi ne olacak senin hayatına? Tartıyor musun?